İki Yabancı'dan herkese merhabalar. 10 Kasım'da Ruşen'le tekrar birlikteyiz. Öncelikle Atatürk'ü de özlemle andığımızı belirtelim. 10 Kasım gününden güzel haberlerle girmeye çalışacağız diyoruz her defasında. Ruşen beni biraz eleştiriyor ama ben yine biraz virüs hakkında konuşacağım ama bu sefer iyi haberler hakkında konuşacağım. O yüzden umarım şey olmaz. Nasılsın Ruşen?
10 Kasım'a pozitif bir başlangıç yapalım dedim. Gene Buğra Bey elinde virüs haberleriyle geldi. İyi abi, sen nasılsın?
İyidir benden de. Ya gerçi ama bu haberi herkes biliyordur abi. Sonuçta iyi bir şey. Hatta bizi bayağı heyecanlandıran. Böyle ben şey moduna girdim. Çıkacağım, aşıyı vurdurduktan sonra sokakları yalayacağım lan falan moduna girdim.
Ya abi, bir de insan gurur duyuyor yani. Neyse, sen şey yap, habere gir de.
Ha, aynen. Gurur duyduğumuz konuları da var abi. Ya haber herkes biliyor aslında. Pfizer'la BioNTech iki şirket beraber açıkladılar aşının bayağı başarılı olduğunu. Hani bu ne? Diğerde bir sürü aşı vardı, Çin'in falan ürettiği, bu Sinovac falan, ama bunun farkı ne? İşte 10'da 9'u, yani %90'ı başarılı sonuç vermiş. Bir de 43.500 kişi üzerinde denemişler. Yani iyi bir rakam, iyi bir sayı.
Evet. Faz 3 çalışmaları 43.000 kişi üzerinde deneniyor şu anda. Erken sonuçları açıklamışlar, daha tam sonuçlar değil bu.
Aynen, yani ama %90 başarıya ulaşmış. Bir de herhangi bir problem çıkmadığı, görülmediği söylenmiş. Bu aynen. Da sonuçta iyi bir şey. Ve bunu biraz paylaşmak istedim. Yani bunu virüs olarak adlandıramayız. En azından güzel bir haber. Abi yani düşünsene, dün borsa %20 bir anda arttı. Ve ben bir amatör gibi abi gittim bütün şimdi normalde bu borsa açılmadan önce adamlar zaten %20 arttırmışlar. Olsun, ben daha da artabilir diye gittim abi bütün airline şirketlerine, işte ne bileyim Pfizer'a, hepsine abandım abi.
Rolls Royce'a falan aldın mı? Mesela Rolls Royce dün %60 değer kazanmış. Çılgın yani.
Abi dün Rolls Royce'a almadım çünkü bir an kafam gitti. Biliyorum Rolls Royce'un uçak motoru üreticisi olduğunu. Sonuçta artık araba üretmiyor. Ya Rolls Royce niye artıyor lan diye falan böyle bir dedim. Sonra düşünmeden abi unuttum Rolls Royce'u, yoksa yapardım yani. Zaten dedim ki çok abanmayayım. 3 tane şirket seçeyim. 3'ü de maşallah zarar. Yok, ikisi azıcık karla 4 şirkete yatırdım. İkisi de zararla kapattı abi. Bayağı büyük bir zararla kapattı %10'u. Ama sonuçta %20 erken artan şirketler sonuçta %50 ile günü kapatacak değil ya abi adamlar yani.
Evet. Yani günün birinde bizden yatırım tavsiyesi icabında şeyler söylersek, yatırım tavsiyesi olarak almayın. Yani ikimiz de bayağı yeteneksiz ve amatör abi yatırımcılarız şu noktada.
Ben senden sonra başladım yani. Ben okuyordum evet. Ama yani sonuçta ya anlık gazlarla hareket edebilen bir adam olduğumu da biliyorsun yani. Bunun bahis geçmişimden de farkındasındır yani.
Allah artıyor, hemen almam lazım falan diye aldın değil mi?
Aldım abi ve hemen düşüşe geçtim. Ya olsun, uzun vadede abi Pfizer dediğin şirket zarar edecek değil ya. Zaten aldığımda yani yüzer dolarlık, 150'şer dolarlık şeyler yani, öyle 5-10'un. Ben geleceğe bakıyorum Uşan. Bizi Pfizer 10 sene sonra var ederse var eder. O zaman da benim hisselerim artar.
Bu arada bu BioNTech bahsettin. Geçen sene sanırım 1.3 milyara satmışlar. Kurucu bir çift değil mi? Türkiye'li bir çift ama Almanya'da yaşıyorlar. İlk jenerasyon göçmen.
Aynen öyle abi. İlk jenerasyon. Evet. Birisi sanırsam hatta erkek olan olması lazım. Üniversiteyi Türkiye'de okuyor, sonra oraya gidiyor. Hmm. Ama yanlışım olabilir. Diğeri direkt Almanya yeni oradaki jenerasyondan. Bizim ilk göçmenlerin çocuklarından birisi. Ama evet. Sonuçta ikisi de sonuçta bizim gururumuz oldu bir derece. Bu da şunu gösteriyor. Fırsat olunca yapılabilecek şeyleri gösteriyor ya.
Tabii. Çok hoş bir şey ya bunu duymak. Bir de mesela şöyle bir pratik bir avantajı da var. Dün açıklama yapmışlar işte. Türkiye ile aramızda özel bir anlaşma falan yaparsak bu aşıyı Türkiye'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Yani gerekli rakama Türkiye'ye ulaştırmayı hedefliyoruz diye. O açıdan da pozitif bir haber yani. Ben mesela bir aşı çıktığında Türkiye'ye ne zaman gelir falan diye düşünüyordum. Bayağı geç geleceğini düşünüyordum. Grip aşısı bile alamadık yani, düşünsene.
Aynen
800
öyle.
Bin doz geldi toplamda. %1 yani.
Abi eskiden göre. Grip aşısı çat diye gidip yaptırdığın, parayla yaptırdığın bir şeydi en azından. Şimdi insanlar bulamıyorlar yani.
Ya eskiden tabii bu kadar belki insan yaptırmıyordu da şu anda aşırı az miktarda gelmiş. O da herhalde döviz verememelerinden falan dolayıdır diye düşünüyorum.
Büyük ihtimalle.
Evet, aynen.
Bu arada bu aşı mevzuunda yanlış hatırlamıyorsam Türkiye bir Çin'den 5 milyon aşı siparişi falan verme gibi bir şey var. 5 milyon mu 7 milyon mu bir şey. Sinovac, Çin, Sinovac olması lazım ya da diğeri. O da umarım bu Pfizer'la, ya Pfizer'ın da geçmişinde kötü anıları var. Sonuçta her medikal şirketin olabileceği gibi ama bu
hepsinin var.
Sinovac mesela en son Brezilya'da olumsuz sonuçlar şey yaptı diye durdurulmuştu falan yani. Hmm. Çok bir güvenilir gibi durmuyor. Sonuçta Brezilya'da denenmeye başladı. Öyle bir şey var. Yani bu Pfizer gidip de bir ülkede denenmeye başlamadı. O konuda da bir şey var ama daha güvenilir olduğu gerçek ki bunu sonuçta borsalara yansımasından da görüyoruz abi. İnsanlar evet. Yani bir Çin aşısındansa daha bilinir bir şirketin aşısına daha çok güveniyorlar gibi bu durumda.
Rusya da aynı şekilde mesela. Rusya da benzer şekilde 3 ay önce çıktı ya, aşıyı bulduk, o üretiyoruz, her yerde açacağız falan. Ne oldu sonra? Yani düzgün testlerini yapmadı falan, duyurdular. Şimdi kimse de inanmadı yani onlara. Aynı şey Çin'de geçerli olabilir bir miktar.
Ya abi biraz bu işlerin Rusya ve Çin gibi ülkelerde bu bizde de olsaydı belki olabilirdi. Baskıyla yürüdüğü için şimdi mesela atıyorum evet. Çernobil örneği abi. Çernobil'de yapın yapın yapın diye bilim insanları olsa da karşındaki zorluyorsun abi insanları ve eninde sonunda bir patlama yaşıyorsun. Şimdi böyle bir geçmişi olan bir ülkeden aşıda da aynı sorumsuzluğu, tamam komünizm çağında değiliz ama o zaman çok daha farklı. Ama yani yine de bilemiyorum, bir özel şirketin ne kadar komplo teorisi üretirsen üret daha verimli sonuç üreteceğini çok net düşünüyorum ya.
Ya özel, tabii ki katılıyorum yani bu ülkelere ben de çok güvenmiyorum ama özel şirketle de çok alakalı diye bence. Mesela Çin'de geliştiren de belki özel şirket ya da Rusya'da geliştiren özel şirket ama tabii eleştirel düşünce, sesini çıkarma olayı oralarda pek olmadığı için pek güvenemiyor insan.
Kesinlikle.
Ya bir sıkıntı var. Belki duyurmuyorlar yani. Nereden biliyorsun ki sonuçta? Hiç oradan hiç haber çıkmıyor yani negatif anlamda. O yüzden.
Kesinlikle. Ya yani Pfizer'ı zaten bir ülkeyle adlandıramıyorsun abi. Mesela o şirketleri evet. Yani mesela Pfizer'ın lokasyonu olduğu ülke Almanya olması lazım galiba. Ama yani Almanya aşıyı buldu demiyorsun. Pfizer aşıyı buldu diyorsun. Diğerlerinde de o ülkelerin hadi biz aşıyı bulmamız lazım diye zoraki biraz da teşviğiyle evet. Üretilen bir şey. Yani bu sebeple katılıyorum. Ya bir de yani bu sonuçta daha sonuçları diğerlerine göre daha açıklanmış bir şey şu ana kadar. Yani
evet ne? Evet aynen. Bu da peer review'dan geçecek falan. Bunlar bilim insanları bakacak, hani onaylayacaklar falan. Öyle süreçlerden de geçecek. Ondan sonra öğreneceğiz. Dolayısıyla belli bir güven oluyor yani insanda.
Kesinlikle. Ya şimdi mesela hala panik moduna girmiyorlar. Ya bende bile şu oldu ya. Abi hemen çıkarın da vurduralım aşıyı, düzelelim yani. Hani daha doğrusu düzelelim derken bir en azından bir 3 aylık
kafamız rahat etsin.
Kafamız rahat etsin abi. Bu arada immunity'nin evet. Bağışıklığı ne kadar süreceğine dair bir açıklama yapmamışlar. Bir sene de olabilir yani, grip aşısı gibi de olabilir diyorlar. Bir de şu ana kadar hiç bu RNA aşısı diye geçiyor ya, hiç RNA evet. Aşısı insanlar arasında kullanılmamış. Daha doğrusu bilmiyorum, özel denekler üzerinde kullanılmıştır da publicly kullanılmamış. Ve bu ilk olacakmış. Bunun da sonuçlarını ilk defa göreceğiz.
Daha deneysel ve yeni bir teknoloji anladığım kadarıyla bu. O yüzden biraz daha belki riskli bir aşıydı ama böyle sonuçlar vermesi çok güzel oldu yani.
Aynen. Bir de en son şeyi de paylaşayım. Eğer ki şimdi insanlar soruyor mutasyona uğrarsa ne olacak diye. Bu RNA aşılarının mutasyona değişim göstermesi daha kolaymış abi. Bu da sevindirici bir şey.
Abi bu noktada şöyle bir şey var ya. Bence bilim insanları tarafından yıllardır bilinen gerçekler şimdi mesela böyle ortaya çıkınca insanlarda bir korku oluyor. Halbuki bunlar bildiğimiz şeyler. Mesela aşının mutasyona uğraması. Her sene grip aşısı olmamızın sebebi zaten aşının, mesela virüsün mutasyona uğraması. Aynen, yani bu öyle. Daha önce bilinmeyen gizemli bir şey değil. Ve şey de öyle. Demin dedin ya, onu söyleyecektim. Brezilya'da mesela trial durduruldu. Zaten bu çok normal bir şeymiş abi. Yani büyük, özellikle büyük çalışmalarda bu durdurmalar hani güvenli olmak adına yapılan bir şeymiş. Daha sonra araştırıyorlar. Eğer orada aşı sebebiyle mi olmuş ya da başka bir sebeple mi olmuş, onu araştırıyor. Ondan sonra genelde devam ediyor yani. Bunlara aslında biraz alışık olmak lazım. Çünkü bunlar gelecektir yani.
Aynen. Kesinlikle.
Bu arada peki, benim demin... Heh, söyle.
Peki konuyu kapatmadan şeyi soracağım. Sen de dedin mi? Aşı çıkar çıkmaz vurduracak mısın Ruşen?
Hayır abi.
Niye lan?
Vallahi biraz beklerim. Yani şöyle, hani aşı karşıtı bir insan olduğumdan falan değil de bu sürecin çok hızlandırıldığını düşünüyorum. Bu phase 3 trial'ların falan uzun vadeli yan etkileri var mıdır yok mudur? Yani gene de içimde ufak da olsa bir şüphe var. O yüzden bir süre daha bekleyeceğim diye. Eğer bekleyebilirsem bekleyeceğim yani.
Ben çok az bir süre beklerim. Adımı yazdırırım bir baştan abi. Ama ha, yani niyeyse öyle bir şeye çok yani problem teşkil edeceğini düşünmüyorum diye umuyorum.
Sen Apple Store'da Apple şey iPhone çıkınca almak için gibi bekler misin mesela aşı merkezinin önünde ilk günden falan?
Kanka,
kamp kurar mısın?
Kurmam abi. Öyle değil. Dışarıda kurup da niye kendimi üşüteyim, hastalık kapayım oğlum?
Orada Covid kapıyormuşsun falan.
Bir daha bir yani sonuçta bu eve gönderecek. Adamlar sonuçta buna bir seçme şeyi oluşturacaklar. İşte yaşlılardan başlayacaklarmış. İşte tabii, ihtiyaç tabii duyanlardan falan. Sonuçta bu senin öyle Apple'dan alacağın bir şeye benzemiyor. Sözünü unutma, bir şeyden bahsedecektin.
Mecazi anlamda söyledim zaten onu da. Hani ilk anda başvurur musun diye soruyorum aslında. Yoksa
ya başvururum ya. Başvururum abi. Başvururum, tamam. Sonra rahat hissedince ben evde yapabiliyorsam kendim yaparım.
Tamam. Bu şeyi soracaktım demin aklıma geldi. Şimdi mesela geçen demin borsayı konuştuk ya, işte şey arttı, Pfizer arttı falan. Türkiye'deki bu olaya anlam veremedi abi, sana soracaktım. Şimdi Berat Albayrak istifa etti.
Evet.
Instagram üzerinden. Sonra bir anda dolar düştü falan. Yani bunun alakası ne? Real anlamda ne değişti Türkiye'de? Bir şey değişti mi? Yoksa onunla alakalı değil mi bunun değişmesi?
Abi değişmedi. Ya bu tür haberlerin neden azaltıp arttırdığını sormuyorsun genel olarak galiba, hı-hı, ama hı-hı, onu mu soruyorsun?
Yani neden anlam veremedim de o yüzden sana soruyorum. Senin görüşün nedir bu konuda? Neden?
Abi bir kere zaten çok çok fazla düşmedi. Yani 11.0 ben pound'u takip ediyorum. 11 küsürden evet, 10.60'a düştü abi. 11.20 idi maksimum gördü. Ya bu sonuçta bizim bir günlük artışa benziyor abi. Hiç nedeni olmadan nasıl artıyorsa Türkiye'de o derecede düşebiliyor. Ha bu düşüşün sonuçta bir günde olmasını beklemiyoruz ama sürekli bir düşüş eğrisine girerse, herhangi bir bakan açıklanmadan, bugün de bakan açıklandı bu arada, normal bir adam atandı, hatırlamıyorum evet, adını da, bir uzman evet, atanmadı yani.
Ağbal galiba.
Hayır, o Merkez Bankası'nın şeyi abi.
Ha, pardon.
Ya neyse, yine eski bakan milletvekillerinden birisi olması lazım. Her neyse, yani işte daha iyi birisi gelebilir diye beklenmesi böyle bir şey yaratıyor insanlarda ve belki büyük para oyuncuları da bu beklenti sanki varmışçasına hareketler yapıp insanlar tamam Türkiye'ye güven artıyor, TL'ye kayabiliriz gibi şeyler de yapıyor olabilir. Ya bence bu iki neden yani. İnsanlar evet, bir
ekonomi derece haberlerine devam ediyoruz.
Ya bunu bana sorman da yani dünyanın en bomba şeyi şu an sıkıyorum abi.
Yok. Ben kendim anlam veremediğim için o yüzden senin görüşünü merak ettim.
Abi şu yani Berat Albayrak olabilecek en kötü senaryoydu. Bundan daha kötüsü olamaz diye bir artışın diye olması. Düşünüp, anladın mı? Kim gelirse gelsin abi. Koltuk boş dursa da yani burada siyasete girmeyeyim ama herifin yetenekli olmadığı aşikar. En azından şu evet, vardı evet, abi. Doğru. Döviz konusunda bak, atıyorum herhangi bir politikasını tartışırsın. Bu Cüneyt Özdemir yayın yaptı da salak saçma adamları bağladı yayına, belki izlemişsindir.
Abi gördüm yani.
Rasim Ozan Kütahyalı katıldı falan.
Saçma
işte,
sapan ya.
Türk haberleri de yayınlamayınca hiçbir şey. Adam 2 milyon izlenmeye yakındı en son yani sabah.
Evet.
Bir evet, gecede yani. Her neyse bu yani adamın politikalarını hadi diyelim ki belki mantıklı politikaları vardı bizim görmediğimiz ama dövizde şunu diyordu ya, hani istediği kadar artabilir döviz. E sonuçta evet, abi bu yani çok mantıklı durmuyor abi. Hani istediği kadar artarsa abi yani nasıl çözeceksin bunu yani?
Evet, dolarla mı maaş alıyorsun? İstesek düşürürüz falan diye söylemleri vardı yani.
O yüzden hakikaten daha kötüsü gelmez diye biraz artması TL'nin mantıklı.
Ya bir de herhalde şundan dolayı, demin dedin ya sen çok arttı, bir günlük artışa falan karşılık geliyor. Herhalde bu kadar arttığı için mesela 50 kuruşluk bir artış aslında burada %5 falan oynatıyor ama bize çok geliyor tabii öyle görünce. Herhalde ondan da kaynaklanıyor.
Abi ben şunu çok anlamıyorum yani, bize çok geliyor. Evet, bir de ya abi 11 oldu pound, hatta 12'ye yaklaşıyordu. İnsanlar o kadar artışa ses çıkarmayıp, bazı insanlar var mesela işte %4 düşünüyor. Bakın işte TL düştü, gördünüz mü moduna girmesi. Lan bu 12'ye çıkarken yani geçen sene 8'ken insanlar ağlıyordu. Bizde şu oluyor abi, bu artış da yedire artarken böyle bir döviz. İnsanlar evet, bunu çok rahat sineye çekiyor abi.
Aynen evet, yani bu çok normal bir şey. Hani her gün azıcık arttığı için 2 kuruş 3 kuruş falan insana çok rahatsız etmiyor. Ama aslında bakıyorsun abi sene başından beri %30 falan değer kaybetmiş yani, çok fazla.
Neyse umarım öyle düzelir diyeliz ve Ruşen'in toplantısı var. Buradan dinleyenlere de duyuralım. Yavaş yavaş muhabbetimizin sonuna gelelim.
O zaman görüşmek üzere diyelim.